단어 유자체에 라이 올란 단어들. 단어 유자틀리얼 왜 유자틀메 라이 오센시스 베벤 헬자만 단의 유자테 빌리리스 단의 올 이사 메시히 부두냐에 견디알지 오 부두냐에 갸딕텐 소나 bütün insanlık oğlu aracılığıyla Tanrı yüceltmeye başladı. Her neyse, bizim Tanrımızın gönderdiği kişi olan İsa Mesih'in yaptıkları iş aracılığıyla Tanrı'nın adı yüceltiliyor. O yüzden mesela Kutsal Kitap'ta İsa Mesih çalışırken özellikle hastaları iyileştirdikten sonra insanlar çok şaşırtırlar ve Tanrı'yı yüceltirler. Dolayısıyla Müste kitaba baktığımız zaman onunla ilgili çok şeyler yazılmaktadır. Dolayısıyla İsa Mesih çalışırken insanlar doğal bir şekilde Tanrı'yı yüceltiyorlar ama siz ve ben özellikle Tanrı gerçekten oğlu aracılığıyla yüceltilmesini istediğini bilmemiz gerekiyor. Tanrı oğlu aracılığıyla yüceltilmeye geldi. Kutsal Kitap'ta birçok yerde bununla ilgili yazılıyor. Mesela gök ve yerdeki bütün şeyleri bize verdi diyor ve yüksek bir dağda bulut içinde Tanrı İsa Mesih hakkında anlatıyor. Ben bunu seviyorum. Ben bundan hoşnutum. Siz bunu işitin diye söyledi. Bu sözler Rabbin elçileri Kutsal Kitabı yazarken her şey İsa Mesih için yaratıldı diyor. Ve göktekiler olsun, yerdekiler olsun hepsi Mesih'le birleşecek diye yazılmıştır. Yani buna baktığımız zaman gerçekten biz anlayabiliyoruz. Yani Tanrı oğlunu bu dünyaya gönderdi ve bütün şey oğul için, bütün şey oğul için yaratıldığını anlayabiliyoruz. O yüzden siz ve ben Tanrı'yı yüceltmek için Tanrı'nın oğlunu yüceltmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bütün yaratıklar Tanrı'nın oğluna saygı göstererek, Tanrı'yı yücelterek Baba Tanrı yüceltilmektedir. İmanımız da oğluna inanarak biz Baba Tanrı'ya inanıyoruz. İsa Mesih de bunun hakkında birçok yerde anlattı. Özellikle şunu vurguluyor. Mesela hastalıkları ben iyileştiriyorum. Çünkü Baba Tanrı'yı yüceltmek için diyor. Yani bu şekilde oğlu aracılığıyla Tanrı Baba yüceltilmesini istiyor. Yani oğlu aracılığıyla Baba Tanrı'yı yüceltildiğini gösteriyor. Ve Yuhanna 17. bölümde İsa Mesih diyor ki, Baba bana yap dediği işlerini hepsi yaptım diyor. Benimki hepsi babanındır diyor. Ve babanın hepsi benimdir diyor. Ve diyor ki onlar aracılığıyla yüceltildim diyor. Yani buraya baktığımız zaman İsa Mesih insanlar tarafından yüceltiliyor ve İsa Mesih bütün yüceliği Baba Tanrı'ya aktarıyor ve Baba Tanrı bundan hoşnut ediyor. Bu şeyleri biz Kutsal Kitap aracılığıyla iyice anlayabiliyoruz. Dolayısıyla İsa Mesih bunu da açıkça söylüyor. Diyor ki adımla dua ediyorsanız ben işiteceğim diyor. Çünkü oğul aracılığıyla baba yüceltilecek diyor. Ve siz çok meyve verirseniz baba yüceltilecek diyor. Siz de benim öğrencilerim olacaksınız diyor. Dolayısıyla burada yani gerçek ne olduğunu anlayabiliyoruz. Mesela İsa siz babayı yüceltemeyiz. Mesela ben İsa'yı yüceltmek istemiyorum. Babayı sadece yüceltmek istiyorum derse yani bu Tanrı'nın isteği değil. Tanrı'yı yanlış anlamış oluyor. Dolayısıyla niçin İsa aracılığıyla biz Baba Tanrı'yı yüceltiyoruz? Çünkü İsa kendisi de bunun sebebini anlatıyor. Diyor ki ben babadayım, baba bendedir demiş. Dolayısıyla diyor ki ben bir şey diyorsam baba içimde onu söylüyor diyor. Dolayısıyla bana iman edenler babaya inanmış oluyor ve beni tanımayanlar babayı tanımamış oluyor diyor. O yüzden İsa babadadır, baba İsa'dadır. Dolayısıyla oğul aracılığıyla Tanrı yüceltildiğini biz iyice anlamamız gerekiyor. Bu yüzden Tanrı'nın oğlu Tanrı'nın yüceltilmesi gereken biridir. O yüzden biz oğlunu yüceltiyoruz ve ona yücelik veriyoruz. Biz ne içersek olsun, ne yesek olsun her zaman Mesih'e şükretmek gerekiyor ve onu yüceltmek gerekiyor. Ve biz şunu da bilmemiz gerekiyor. Eğer Tanrı oğlunu bu dünyaya gönderdiği halde biz eğer ondan utanıyorsak Tanrı yüceltilemez. Değil mi? Mesela Petrus da aynıydı. İsa Mesih öğrencilerine dedi ki ben size diyorum ben Yeruşalim'e gideceğim. Yahudiler yani baş kahinler olsun, din bilginler olsun. Onlar tarafından zulüm edileceğim. Ondan sonra öleceğim dediği zaman Petrus dedi ki olmaz dedi. Yani engellemeye çalıştı. O zaman İsa Mesih ona bakarak ey şeytan geri çekilin dedi. İşimi engelliyorsunuz. Niçin babayı düşünmüyorsunuz diye söyledi. İsa Mesih çok kızdı ona. Çok büyük tepki gösterdi. Ama biz Petrus niye öyle söylediğini biz iyice anlıyoruz. Yani Tanrı'yı tanımadığı için. Petrus'un yani bakış açısında yani siz ve ben de mesela eğer Petrus olsaydık aynısını söylemiş olurduk mesela. İnsanın işini düşünürdük. İnsanın iş derken ne oluyor? Yani sıkıntı çekmeyi sevmiyor. Mesela ölmeyi sevmiyor. Rab mesela ben başka insanlar tarafından acı çekeceğim dediği zaman, yani Petrus bunu istemedi. Ben onlardan dolayı ben ölürüm yani derken Petrus bunu istemedi. Hatta sıkıntı çekerek ölmesini istemedi. Yani çünkü yenilge gibi bir şey oluyor. Sevgili kardeşlerim, yani insanın bakış açısında İsa Mesih'in yaptıkları gerçekten yani İsa'nın yaptıklarını sevinçle kabul etmek gerçekten zor oluyor. Mesela İsa'nın hayatı gerçekten üzüntülü yani bir yaşam olabilirdi. Mesela ahırda doğdu ve fakir bir ailede büyüdü. Yani mesleği de iyi değildi. Her zaman insanlar tarafından nefret edildi ve aşağılandı ve yani yanlış anlaşıldı. Onu yanlış anlayanlar çoktu. Onu suçlayan çoktu. En sonunda mesela haydutla beraber öldü. Ve Rahab her zaman günahkarlarla birlikteydi. Yani günahkar derken çok kötü insanlar oluyor değil mi? Yani bir toplumda dışlanmış insanlar oluyor. Yahu da topluluğunda mesela yani günahkar derken başka insanlara çok zarar veren bir insandı. Ama yani vergi görevlilerle arkadaş oldu. Cücamlıyla yani beraberdi. Ve toplumda dışlanmış olan Türk kadınlar ve kör insanlar o insanlarla mesela dolaştı. Yani o çağda onu yüceltmek çok zordu. Ama bugün siz ve ben gerçekten toplumdaki seviyeler yani ne kadar yani çok olduğunu anlayabiliyoruz. Mesela İngiltere'de de mesela öyle bir şey var. Yani Yahuda toprağında İsa Mesih'in çağda mesela düşünün. O çağda yani lütfe vardı. Yani alçak seviyede olanlar gerçekten o insanları yüceltmek çok zor oluyor. Gerçekten imkansız olanlar yani İsa Mesih'in öğrencileri yapması gerekiyor. Mesela saygı gösteremediği kişileri mesela saygı göstermek gerekiyordu ama yani oğlu o kadar yani çok lekeli olsa da mesela insanların onu yüceltmesini istedi. Baba Tanrı da onu o şekilde yüceltilmesini istedi. Yani ondan hoşnut oldu. Bu yüzden yani o çağda İsa'ya inanmak gerçekten çok zor bir şeydi. Sıkıntı çekenleri yüceltmesi gerekiyordu. Ve ölmekte olan kişiyi yani yüceltmesi gerekiyordu. Bütün insanların kaçmak istediği kişi mesela ya, o kişiyi yüceltmek gerekiyordu. İsa Mesih bir zaman çok meşhurdu. Herkes onu seviyordu. O yüzden sanki kral olacaktı. Çünkü insanlar Rab dediler. Rab şimdi bütün dünyaya egemen olduğunuz zaman sizin sağında olmak istiyorum ya da solunda olmak istiyorum diyenler vardı. Onu yüceltenler vardı ama yani öyle şey de var ama İsa Mesih çarmıhta öldüğü zaman herkes onu terk etti. Onu reddetti. İsa öldüğü zaman, İsa sıkıntı çektiği zaman İsa'yı reddettiler. Ama öyle yapmayan az kişiler vardı. Mesela onun annesi vardı. İsa Mesih'in annesi ve onu takip eden birkaç kadın vardı. Onlar İsa Mesih'i yüceltilirken de birlikteydi. Ve lanetlendiği zamanda da yani onunla birlikteydi. Ve en utançlı bir kişi olduğu zaman mesela en büyük sıkıntı çekerek tamamen ölmek üzereyken en alçak bir yerdeyken onun yanında olanlar vardı. O İsa'ya bakmaya çalışanlar vardı. Tanrı böyle insanlar aracılığıyla yüceltiliyor. Sevgili kardeşler, İman derken Mesih'in annesi olmaktır. Vahiy kitabında kiliseyi nasıl anlatıyor? Nasıl yani hitap ediyor? Tehlikede olan bir çocuğunu kurtarmaya çalışan bir anne olarak yani gösteriyor. Kendi çocuğu mesela cüzamlı diye onu kovmaz. Tersine cüzamlı olduğu için ona daha çok iyi bakıyor. Siz ve ben mesela dikenli bir ağacın annesi isek yani diken ne kadar kendisine acı verse de yani o ağacı kesmez. Ne kadar yani dünya insanlar ondan nefret ederse de ne kadar yani dünya insanlar onu dışlasa da kendi çocuklardan nefret eden onu zulmeden kişi yoktur. Kutsal kitapta da ne diyor? En son gün Rab soracak diyor. Ben açken yiyecek verdin. Susamışken içecek verdin, çıprakken elbise verdin ve hapishanedeyken bana yardım ettin diye söylediği zaman doğru insanlar diyor ki öyle mi, ne zaman öyle yaptık diye soru soruyor. Ve İsa Mesih diyor ki burada olan insanlar arasında en küçük insanlara ne yaptıysa bana yapmış olursun diyor. Burada yani aç insanlar ve susamış insanlar, yalnız insan ya da acı çeken insan, zor durumda olan insan. Yani bu insanlara yardım etmek, annesi onu yapar değil mi? Bu şekilde Rabbin annesi derken bu söz gibi. Yani o her ne kadar sıkıntı içinde olsa da birlikte oluyor. En çok yalnızken, en çok sıkıntı bir zaman, en çok karanlıklı bir durumda ondan ayrılmıyor, birlikte oluyor. Dünya ne kadar onu terk etse de İsa Mesih'in annesi onunla birlikteydi. Oğlunun sıkıntılı durumda onunla birlikteydi ve ölüm bahçesindeyken de annesi birlikteydi. Dünya insanlar yani dünya insanlar için canını vermek onun almış olduğu bir buruktur. Bugün İsa Mesih yani kutsal olarak içimizde çalışıyor. Şimdi artık onun annesi yok. Siz ben onun annesi gibi yani olmamız gerekiyor. İman hayatı derken yani İsa Mesih buyruğuna Baba Tanrı'nın buyruğuna uydu gibi biz de İsa Mesih'i, İsa Mesih'in annesi gibi çalışıp onu yüceltmemiz gerekiyor. Tanrı yücelten, siz ve ben olalım diye Rabbe diliyorum. Sevgili kardeşlerim. Ama yani bugün bakalım, insan oğlu şimdi göktedir ve Tanrı'nın tahtındadır ve yüceltilmektedir. Bugün biz 21. yüzyılında biz Mesihçi olarak hiç utanmıyoruz. İsa Mesih gerçekten fakir insanlarla birlikteydi diye utanıyorum diyenler yani yoktur değil mi? Hiçbir kişi bile yoktur. Yani geçmişteki olaydır bu. Ve İsa'yı tanımayan insan yani hemen hemen hiç yoktur çevremizde. Şimdi İsa Mesih'in fakir bir yaşam yaşaması yani daha çok yani bizim için bir gurur oluyor. Yani artık kimse Rab İsa'dan utanan kişi yoktur. Ama bizim utandığımız bir şey var yani sık sık. Rabbim bize verdiği görev. Onu yaparken biz çok utanıyoruz bazen. Bir büyük yük gibi hissediyoruz. Bu Rabbi utandırıyor aslında. Rabbin çarmı yolundan gerçekten bir yük gibi hissediyoruz. Rabbin beklediği o iş hakkında biz çok utanıyoruz. Bu Rab'den utanmak gibi oluyor. Tabii ki ben anlıyorum bizim yaşamımız çok zor olduğu için. Yani kilise işini yapmak zor oluyor. Zaman harcamak zor oluyor kilise için. Yani yaşam gerçekten sürdürmek zor olduğu için. Bayağı çok insanlar imanını kaybediyor ve imanda düşüyor. O yüzden birçok insanlar yani kilise hakkında iyice anlamıyor. İsa Mesih'in kilise kendisine hizmet etmesi gerekiyormuş gibi düşünüyor. Yani ne alacağım diye sürekli düşünüyor. Kilise işini biraz aptal insanlar yapıyor diye yanlış anlıyor. Bugün şimdi kiliseye egemen olan Rabbi unutuyor. Kilise işini yaparken ve Rabbi yüceltiyorum diye düşünüyor. Ama aslında kendisini yüceltmeye çalışıyor. Rabbi yüceltiyorum diyor ama aslında temelde kendi yücelliğini düşünüyor. Her zaman kendi yücelliği için çalışıyor. Bu yüzden bazı insanlar kiliseyi kullanıyor ve aslında İsa Mesih'i kullananlar da var. Bazı insanlar o yüzden kilise için çalışmak istiyor ve zaman harcamak istiyor. O yüzden işi başarıyor. Ama yani en sonunda kendisi için yararlı değilse yani kiliseyi terk ediyor ve başka kiliseyi aramaya çalışıyor. Ama anne öyle yapmıyor. Kendi oğlu istemediği için terk etmiyor. Rab ise bize kendisini verdi. Yani onu reddedemeyiz. Bizim yüreğimiz bazen hiç açılmıyor. Rab için çalışacağım diyor ama kendi yücelliği için çalışıyor. Kendi yücelliği için ne yapmak gerektiğini sürekli düşünüyor. Siz ve ben, yani gerçekten Rab için çalışan kişileriz. Rabbin adını gerçekten koruyan kişileriz aslında. Siz ve ben Rabbin verdiği miras, yani o mirası gerçekten koruyan kişileriz. Siz ve ben Mesih'in biz her zaman övünebiliriz mesela İsa Mesih'in sıkıntısını. İsa Mesih bizim için sıkıntı çekti. Biz de o sıkıntıya katılmamız gerekiyor. Onun sıkıntısına katılmamız gerekiyor ve Rabbin sevinci olmamız gerekiyor. Halleluya. İsa Mesih'e benzeyen sizler olsun. Bugün okuduğumuz metinde 24. ayeti benle birlikte okuyalım. 24'ten 26'ya kadar. Yuhanna 12. bölüm. Yuhanna 12. bölüm 24'ten 26'ya kadar. Ne diyor orada? Bana hizmet etmek isteyen alimden gelsin. Ben neredeyse bana hizmet eden de orada olacak baba. Bana hizmet edeni onurlandıracaktır diyor. Ne diyor? Baba bana hizmet edeni onurlandıracak diyor. Yani bu bir prensibi değil. Göksel bir prensibi değil. İsa Mesih kendisi, yani bunu mutlaka yerine getiriyor. İsa Mesih'in prensibi değil. Bir tohum düşüp ölmesi gerekiyor. O zaman meyve verecek diyor. Ondan sonra insan kendisini esirgiyorsa canını kaybedecek diyor. Ama kendi canını verirse Tanrı onu koruyacak diyor. Müstek kitabında bunu çok anlatıyor. Bütün Müstek kitap yani bunu anlatıyor. Matta kitabında da iki kere yani bundan bahsediyor. Bu Rab'in yöntemidir. Rab gene söylüyor. Bana hizmet etmeyi isteyen ardından gelsin diyor. Ben neredeyse bana hizmet eden de orada olacak diyor. Baba bana hizmet edeni onurlandıracaktır diye söylüyor. Baba yani seni onurlandıracak diyor. Sevgili kardeşlerim, siz ve ben Rabbi İsa Mesih gerçekten bir çürüyen tohum oldu ve bizi kurtardı, bize yaşam verdi. Biz de Rabbi İsa Mesih'i takip ederek biz de aynen o tohum olmaz, buğday tanesi olmamız gerekiyor. Ve İsa Mesih aracılığıyla Tanrı yücelten bizler olsun diye İsa Mesih adıyla kusuyorum. Her birimiz alçak gönüllü bir şekilde hareket etmeliyiz ve bedensel bütün duygularını biraz sakinleştirmek gerekiyor ve Rabbi İsa Mesih'i yüceltmemiz gerekiyor. Ben anlattığım gibi yani farkında olmadan kendi yücelliği yani kendi yücelliği için çalışıyorsa İsa Mesih'in yücelliği kararabilir. O zaman Rab ile karşılaştığı zaman yani kendisi ne kadar Tanrı'yı yüceltmediğini anlayabilir. O yüzden biz değişmemiz gerekiyor. Biz bir buğday tanesi gibi olmamız gerekiyor. ve İsa Mesih'i yücelten bir topluluk olmamız gerekiyor. Kilisede bu da tanesi çok olmasın lazım ki büyüyor. Ben gerçekten şükrediyorum çünkü bizim kilise, yani tabii ki biraz az ama birçok buğday taneler var. Yani İsa Mesih için feda eden ve kiliseyi seven, Rabbin sözüne uyan kişiler var. O yüzden dünya insanların bakış açısında çok aptal oluyor. Çünkü hiçbir kazanç yok. Sürekli veriyor. Yani zaman olsun. Yani sahip oldukları olsun. Yani veriyor. Ama onlar kilisenin dilek oldu. Kiliseyi yürütüyor. Yani bizim kilise gerçekten zorluk çekiyor ama onlar gerçekten yardım ediyor. Daha çok insanlar, yani böyle insanlar olsun. Burada birçok insan İsa Mesih'i hep benzesin, İsa Mesih'in istediği işlerini yapsın diye gerçekten istiyorum. O yüzden siz ve ben Rabbin kilisede çalışırken ne iş yapmanız gerekiyor? Yani müsterleme işini yapmak gerekiyor. İman hayatı derken müsterleme hayatı oluyor. O yüzden çamığın yolu mahvolan kişiler için aptal gibi görülüyor ama kurtulan kişiler için Tanrı'nın gücüdür diyor. Biraz sonra diyor ki Yahudiler belirti istiyor ve Yunanistanlar bilgi istiyor ama biz İsa Mesih'e tanıklık oluyoruz diyor. Bizim merakımız, yani kurtuluş oluyor. Biz İsa Mesih'in lütufunu yayıyoruz. Müsterleme kilisenin görevidir. Bu şekilde biz çalışabiliriz. O yüzden ben müsterleyelim diyoruz. Ama ben aslında müsterleyelim dedim ama kapağımda başka şey düşündüm. Yani müsterleme ve yetiştirme. Aslında müsterleyelim ve yetiştirelim demem gerekiyordu ama müsterleyelim diye kafam karıştı galiba. Öyle dedim. Kilise kurulan ne kadar müsterledik değil mi? Biliyor musunuz? Yani gelip gitmek. Yani bu kişiyi saymayalım. Yani yüz binlerce kişiler oldu. Geçen 20 yıldır. Geçen 20 yıldır bizim kilisede kaç kişi kiliseden ayrılmış? Yani bunu hepsini söyleyemiyorum. Yani 100 bin kişiden daha fazla oluyor. O yüzden çok kişi müstelemiş. Ama ayrılan kişi de çok. O yüzden sadece müsteleyelim dememek gerekiyor. Biz niçin yani o kadar çok insan ayrılmışlar? İyice bakmadığı için. Tanrı'nın etkisiyle ben bunu söylüyorum. Sizin yüreğinde, sizin kapağında başka şey var gibi hissediyorum. Yani biz çok acil bir durumdayız. Yüreğimiz değişmesi lazım. Tavrımız değişmesi lazım. Yani eğer birbirine bakmazsa müsterleme ne yararı var? Rabbi sevmek gerekiyor. Rabbi hizmet etmek gerekiyor. Yani müsterlerse ne yarar var? Eğer sevmiyorsa biz değişmemiz gerek. Yani başka şey yapmayalım. Kilisede kavga etmeyelim. Kilisede şikayet etmeyelim. Yani biz birbirimize bakalım. Yeni gelenlere sadece de yani yanınızda olan kilise eleman ne zaman yani vaz geçerek ayrılacağını bilmiyorsunuz. Anne gibi birbirine bakalım. İsa Mesih ile birlikte ölmek bizim imanımız oluyor. İsa Mesih yani nasıl yaşamamız gerektiğini öğretti. O prensibi yeni buyruktur. O yüzden benle birlikte Petrus kitabı okuyalım. Hep beraber yavaşça okuyalım. Her zaman bütün gayretle birbirini sevelim. Daha çok birbirine hizmet edelim. Kendisi artı armağına göre iyi bir kaya gibi birbirine hizmet edelim. Eğer biri bir şey söylüyorsa Tanrı sanki söylüyor gibi söylesin ve bir kişi hizmet ediyorsa sanki Tanrı yapıyormuş gibi yapsın. Çünkü her zaman İsa Mesih aracılığıyla Tanrı yüceltilmesi içindir. Onda kudret ve yücelik sonsuza dek olsun. Tekrarlayalım. Çünkü bu her zaman İsa Mesih aracılığıyla Tanrı yüceltilmesi içindir. Onda yücelik ve kudret sonsuza dek olsun. Onda yücelik ve kudret sonsuza dek olsun. Tekrar yapalım. Sonsuza dek olsun. Biz hep beraber toplandığımız zaman böyle yapmamız gerek. Hep beraber toplandığımız zaman, ilahi söylediğimiz zaman, yani hep beraber ilahi söylemek, hep beraber dua etmek çok önemliydi. Hep birlikte yani Tanrı'ya dua ettiğimizi düşünmemiz gerekiyor. Tanrı sözünü sadece kendisi anladıktan sonra sadece ben biliyorum diye yani düşünmemek gerekiyor. Yanındaki insan da iyice acaba işitiyorlar mı diye merak etmek gerekiyor. Yani uyuklamadan iyice dinliyor mu diye yani merak etmek gerekiyor. Rab içinde ilişki kurmak gerekiyor. Yani bir aile gibi İsa Mesih'in kutsal bir topluluktur. Bu şekilde Tanrı yücelten sizler olsun. Aleluya. Bir buğday tanesi gibi bir mescit olmaya çalışalım. Kilise kutsallara saygı göstererek kendisini alçaltmaya çalışalım. Hep beraber müstehliyen bir kilise olalım ve yetiştiren kilise olalım. Birbirine bakan kilise olalım ve İsa Mesih'in meyvesini hep beraber verelim. Aleluya. Hep beraber kalkalım ve Tanrı'ya dua edelim. Tanrı bize yardım etsin diye. Kilisede çalış diye imanımız iman hayatımızda Tanrı devamını yüceltebilmemiz için. Tanrı bize yardım etsin diye. Önce Tanrı'yı yüceltebilmemiz için hep beraber dua edelim. Hep beraber dua edelim.